edebiyat dünyamızdan. ...35 yaş... ...Cahit Sıtkı Tarancı... ...yaş 35... ...yolun yarısı eder... ...dante gibi ortasındayız ömrün... ...delikanlı çağımızdaki cevher... ...yalvarmak... ...yakarmak nafile bugün... ...gözünün yaşına bakmadan gider... ...şakaklarıma kar mı yağdı... ...ne var... ...benim mi Allah'ım bu çizgili yüz... ...ya gözler altındaki mor halkalar... Neden böyle düşman görünürsünüz yıllar yılı dost bildiğim aynalar? Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız, hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Bugün Edebiyat Dünyamızdan programında Cahit Sıtkı Tarancı ve Türk şiirinde durduğu yeri ele alacağız. Şair, yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Stüdyomuza. Efendim 35 yaş şiirini Cahit Sıtkı Tarancı'dan okuduk. 35 evet. Yaş şairi diye bilinir değil mi Cahit
evet.
Sıtkı Tarancı?
İlk birinci planda hatırlanan şiiri 35 yaştır. Hatta en ünlü şiiri diyebiliriz.
Ödül bile almıştır değil
evet,
mi bu şiiriyle?
Evet, bu şiiriyle ödül almıştır. Ününü de bu şiire borçludur diyebiliriz. 35 yaşın yanına biz gün eksilmesin penceremden, yeter ki gün eksilmesin penceremden şiirini de koyabiliriz. En çok öne çıkan iki şiiri diyebilirim. 35 yaşla gün eksilmesin penceremden için. Ama Cahit Sıtkı Tarancı denildiği vakit benim aklıma hep bir mısrası gelir. Mısra olarak en sevdiğim mısralardan birisidir. Çok basittir. Ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar. Yani mısra bu kadar sade, böyle doğrudan hitap eden bir formatta olmalı. Örnek mısra olarak İlk planda aklıma gelen mısralardan birisidir.
Birisidir diyorsunuz. Bir de şey vardır. Dante gibi ortasındayız ömrü. Nedir bu?
Bu hep merak edilir. Ne demek bu Dante gibi ortasındayız ömrün yaş 35? Ne demek? Bu bildiğimiz Dante'ye doğrudan bir atıftır. Cahit Sıtkı Tarancı'nın ifadesine göre Dante ilahi komedyayı ünlü eseri İlahi Komedya'yı 35 yaşındayken yazmaya başlamıştır. Ve kitabına da İlahi Komedya'ya da hayat yolunun ortasında iken şöyle şöyle şöyle oldu anlamında bir cümleyle başlıyor. Yolun yarısı İlahi Komedya'daki hayat yolunun yarısı cümlesine doğrudan bir hitap gönderme. Ama Tarancı da bu şiiri 35 yaşındayken yazmaya başlamıştır. Ben Dante'nin bu ifadesini, yaklaşımını doğru bulduğum ve 35 yaşında bu şiire başladığım için bu şiirin adını 35 yaş şiiri koydum şeklinde bir açıklaması var.
Peki
şöyle bir şey yalnız. Mesela bugün Cahit Tarancı'nın 3 tane kitabı var. Bunlar bütün şiirleri başlığı altında tek kitapta toplanmış ve en iyi yayın evlerinde yayınlanıyor. Ve defalarca bugüne kadar şiirleri baskı yapmış ve her şiir okurunun adını bildiği bir şair Cahit Tarancı. Ama olayın başı böyle değil.
Olayın başını sıkıntı edelim
evet,
o zaman.
Olayın başı Bunun tam tersi şöyle ki, mesela lisedeyken yazdığı bir şiiri Nurullah Ataç'a gönderiyor, değerlendirmesini almak üzere. Benim bu anekdotu anlatmamın sebebi de Turgut Uyar. Şiir okuyucusu bilir, bu ünlü bir anekdottur. 40'ların ikinci yarısında Cahit Sıtkı-Tarancı'nın katıldığı yarışmaya, yarışma tarzında bir yarışmaya Turgut Uyar da katılır. Nurullah Ataç Turgut Uyar'ı birinci yapmıştır ama Turgut Uyar o yarışmadan üçüncü olarak çıkmıştır. Ben Turgut Uyar lehine zarımı atıyorum. Göreceksiniz ileride Turgut Uyar çok iyi bir şair olacak anlamında bu sonuca itiraz etmiştir Nurullah Ataç. Ve Nurullah Ataç'ın attığı zar tutmuştur. Turgut Uyar gerçekten hem modern şiirimizin hem Türk şiirinin en ünlü, en usta şairlerinden birisi haline gelmiştir. Fakat Cahit Sıtkı-Tarancı bahsinde zarın tutmadığını görüyoruz. Bu anekdotu da sırf bunun için aktarıyorum, anlatıyorum. Bir lise öğrencisiyken Nurullah Ataç'a şiirlerini gönderir. Nurullah Ataç, Cahit Sıtkı-Tarancı'ya aynen şöyle cevaplar. Sende iş yok, şiir işini bırak, terk et. Bu anlamda bir cevap verir. Fakat bunun üzerine Tarancı şiirlerini bu sefer Peyami Safa'ya gönderir. Peyami Safa bu şiirlerde bir ışık görür. Hatta kendisini davet eder, tanışmak ister, tanışırlar. O günlerden başlayan bir arkadaşlıkları, dostlukları da vardır Tarancı ile Peyami Safa arasında. Peyami Safa bu şiirlerin yayınlanmasına aracılık eder. Daha önemlisi yayınlandıktan sonra kitaplaşmasına da, ilk kitabının çıkmasına da aracılık eder. Tarancı'nın ilk kitabı Semih Lütfü Matbaası diye bir yayın evinden çıkıyor. Bu matbaanın ismini niçin aklımda tutuyorum? Çünkü Necip Fazıl'ın üçüncü kitabı Ben ve Ötesi de buradan çıkmış. 30'lu yıllarda bu yayın evi ama adı yayın evi değil, Semih Lütfü Matbaası yayın evi. Yani matbaa aynı zamanda kitap basıyor galiba. Necip Fazıl'ın eseri de oradan çıktığına göre 30'lu yıllarda önemli bir yayın evi bu yayın evi. Ziya Osman Sabah'a yazdığı mektupta şöyle bir açıklaması var Cahit Sıtkı'nın. Sonunda kitabımı basacak bir yayın evi buldum. Sonunda ifadesi önemli. Ama diyor, ama der, yayın evi bana dedi ki, bu bir şiir kitabı olduğu için satıp satmayacağının garantisi yok. Bunun için sana telif veremeyeceğiz. Telife binaen bana 10 kitap verdiler der. Yani Cahit Sıtkı Tarancı gibi bugün için çok ünlü, başarılı, Türk şiirinde kendine yer açmayı başarmış bir şairin ilk kitabından aldığı telif 10 tane kitaptır. Ve şiir kitabı olduğu için ve satacağının garantisi olmadığı için bana telif vermediler ifadeleri bugün de kurulabilir Dilek Hanım. Yani evet. 30'lu yıllardan bugüne kadar gerçekte değişen bir şey yok.
Evet, şiir aslında adına. Şiir adına diyorsunuz evet. Ama şiir gerçekten çok edebiyat için, insan için, sanat için çok önemli.
Şiir
çok
sanatlar sanatıdır.
Sanatlar
en
sanatıdır.
En kıymetli bir numaralı sanattır. Hiç tartışmasız.
Gerçekten. Cahit Sıtkı Tarancı Diyarbakır'ın Cami-i Kebir mahallesinde doğdu diyebiliriz. O doğru mudur? Yani 4 evet. Ekim 1910.
Evet, ben doğduğu evi gördüm. Diyarbakır'ın merkezinde Ulu Cami'nin yanında konak tarzı bir evdir. Cahit Sıtkı zengin bir aileye mensup. Hali vakti yerinde bir aileye mensup. Fakat mesela şiirlerinde sürekli bir kırgınlık vardır. Pişmanlık, bir şeyi başaramamanın getirdiği bir üzüntü tarzında bir kırgınlık vardır. Bunun sebebi bence hayat hikayesinde gizli. Şimdi hali vakti yerinde bir aile, Diyarbakır'ın zengin eşrafından bir aileye mensup. Aile Tarancı'ya tabir caizse diyorum çünkü başka kelime bulamıyorum, yatırım yapıyor. Babası Tarancı'yı ileride vali olarak görmek istiyor ve buna dönük olarak iyi bir eğitim almasını sağlıyor. Mesela Türkiye'nin o gün için en iyi okullarında ilkokul, ortaokul, lise öğrenimini görüyor.
Ve Galatasaray Lisesi.
Evet, Galatasaray mezunu ama ondan önce de St. Joseph Lisesi var. Mesela evet. Ortaokulu var yanılmıyorsam. Buralardan buna uygun bir eğitim alarak ilerlemesi isteniyor aile tarafından. Daha sonra siyasala gidiyor ama siyasalı tamamlayamıyor. Öğrenimini tamamlayamıyor. Üçüncü veya dördüncü yılında öğrenimini terk etmek zorunda kalıyor. Bu babasında bir hayal kırıklığına yol açıyor. Ama aynı şekilde Tarancı'da da bir hayal kırıklığına yol açıyor. Ve bence şiirine yansıyan o derin kırgınlık halinin veya üzüntünün altında yatan sebep bu. Değişik öğrenimler diyorum meslekler de bulunuyor.
Ama Yüksek Ticaret Okulu'nda öğrenimini tamamlıyor mu yoksa onu da mı bırakır?
Ben orayı da tamamlayamıyor diyebiliyorum. Hatta bir yurt dışı seyahati var. Paris'e gider öğrenimini orada tamamlamak için. Ama İkinci Dünya Savaşı patlak verir. Paris'e Almanlar saldırır ve o saldırıdan sonra hatta bisikletle kaçar Paris'ten Türkiye'ye dönüş yolunda. Maceralı bir yolculuktan sonra Türkiye'ye döner.
Hatta o yıllarda Paris'te Paris Radyosu'nda Türkçe yayınlar spikerliği yapmış.
Evet. Geçimini kazanmak diye bir olayı vardır artık. Ailenin beklentisini karşılayamamasından dolayı. Mesela bunun için küçük memuriyetler diyebileceğimiz memuriyetlerde çalışır. Orada da çalışır. Paris'ten döndükten sonra da çalışır. Hatta böyle hatırı sayılır edebiyatçılar diyebileceğimiz kişilikler çeşitli memuriyetlere girmesinde aracılık ederler. Şiirlerinde mesela para sıkıntısı, geçim sıkıntısı diyebileceğimiz şeylerden de şikayet vardır. Ama dediğim gibi Tarancı zengin sayılabilecek, ortalamanın üstünde bir gelire sahip denilebilecek bir aileye mensuptur. Fakat babasını kırmıştır diyelim. Hani beklentisini karşılayamamıştır. Hatta babasına yazdığı mektuplardan birinde şöyle bir ifade de var. Babacığım, hayatta başarı işte sadece bu eğitim sürecinin sonucunda diyelim ki vali olmak gibi değil de mesela şiir diyelim. Burada bir başarı göstermek de başarıdır anlamında babasına yazdığı bir mektup da var.
Evet, ilk şiirleri Muhit, Servet-i Fünun ve Uyanış dergilerinde yayınlandı diyebiliyoruz.
Yani 30'lu yılların dergileri bunlar. Şiirine şöyle başlayabiliriz Tarancı'nın. Hece şiiriyle başlayacağız. Hece şiiri özelinde bir şairdir şeklinde başlayacağız. Eğer kesilmeyecekse sizin evet. tarafınızdan
ben şiire sonra başlayalım
evet,
isterseniz.
Şiiriyle alakalı bir çerçeve çizebilirim.
O zaman Cahit Sıtkı Tarancı'dan bir şiir daha paylaşalım.
Tamam.
Gün eksilmesin penceremden şiiri olsun. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah, aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. Ve gönül tanrısına der ki, pervam yok verdiğin elemden. Her mihnet kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden. Yine çok hani bilinen, sevilen evet. bir şiiridir. Değil mi Cahit?
Yıllarca ders kitaplarında okutulmuş şiirler. 35 yaşta gün eksilmesin, yeter ki gün eksilmesin penceremden de. Mesela bu şiirleri okuduğumuzda bence ilk özellik herkesin anlaması. Herkesin çok güzel yapması. Şiir işinde aslında bu her zaman geçerli bir şey değildir. Mesela biz modern şiirimiz, diyelim ki Sezai Karakoç, Cemal Süreya, Turgut Uyar, Edip Cansever, bu şairlerden bir şiiri getirsek ortaya, dört tane şiirinden üç tanesinde herkes ne diyor, anlamadım, açıklar mısınız gibi tepkiler verir. Ama Cahit Sıtkı Tarancı'nın hangi şiirini okusak
çok güzel anlarız.
Çok güzel anlarız. Çok bunun anlarız. Sebebi yani kolay bir şair değil Tarancı ama kolay bir şiir yazmıştır. Burada bir paradoks yok. Kolay bir şiir yazdıysa herkes tarafından bunca sevilemez. Bunca seviliyorsa bunun sebebi ne? Sebebi sanat. Tarancı'nın şiiri gerçekten sanatın bütün icaplarını, gereklerini yerine getirmiş bir şiirdir. Fakat Tarancı'nın şiiri sizde herhangi bir değişikliğe yol açmaz. Sizde bir duygu, düşünce değişikliğine yol açmaz. Mesela test etmek de dahil yapabiliriz bunu. Yani bir şiirini okuyup sizdeki bir duygunun çok güzel ifadesidir.
Evet, Tarancı'nın yani şiirleri. Yani mesela gün eksilmesin penceremden. Evet. Herkesin düşüncesidir. Gerçekten hani günün eksilmesini istemez penceresinden.
Yaygınlığının en temel sebebi bu. Fakat biraz önce dediğim gibi yani sanatlı bir şiirdir Tarancı'nın şiiri. Sanatın icaplarını yerine getirmiş bir şiirdir. Köken olarak da biz Tarancı'yı Necip Fazıl'dan önce de Ahmet Haşim'le izah edeceğiz. Kısa bir çerçeve çizmek gerekirse şöyle diyebiliriz. Bizim şiirimiz Tanzimat'la ikiye ayrıldı. Fikir şiiri, sanat şiiri diye açıklayabiliriz bunu hızlıca. Mesela Namık Kemal fikir şiiri yazmıştır. Tevfik Fikret fikir şiiri yazmıştır. Mehmet Akif fikir şiiri yazmıştır. Ama Cenap Şahabettin sanat şiiri diyebileceğimiz, Ahmet Haşim sanat şiiri diyebileceğimiz bir şiir yazmıştır. Yahya Kemal, ikisi de vardır Yahya Kemal'de aslında. Cumhuriyete intikal edildiğinde hece vezni çerçevesinde şiire bakış kökten değişiyor. Yani biz bundan sonra hece veznini benimsedik, tercih ettik anlamında bir kanaat, düşünce sanat ortamında yaygınlaşıyor. Ve bunu hayata geçirmek için beş hececiler diye özetleyebileceğimiz bir atılım yapılıyor. Fakat bu yeterli sonucu vermiyor. Hece şiirini sanat olarak başaran şair Necip Fazıl'dır. Kaldırımlar, otel odaları ve yağmur şiiri özellikle bu üç şiirle birlikte hecenin içeriği günün diline, yaşantısına, zamanın, çağın yaşantısına, ruhuna uygun bir hale getiriliyor. Tarancı, Cahit Tarancı, Ziya Osman Sabah, Ahmet Muhip Dranas. Bu üç şair Necip Fazıl'dan sonra gelen ikinci kuşak. Ve bu üç şairin de özelliği Necip Fazıl ve Haşim üzerinden sanat tercihi yapmış olmaları. Mesela Tarancı fikir şiirine karşıdır. Ama biz Ziya Osman Sabah'ı okusak, Dranas'ı okusak o da fikir şiirine karşıdır. Sebep arka plandaki bu şeydir, ikili çizgidir. Tercihlerini Haşim'den yana yapmıştır. Necip Fazıl üzerinden yapmışlardır ama. Mesela Cahit Sıtkı'nın 32 yılında şimdi genç bir şair olarak şiire başlamış. İlk yazısı Necip Fazıl'a ilişkindir. Necip Fazıl'la ilgili yazısının adı Şiirimizin Bir Zirvesi Necip Fazıl. Üçüncü kitap Ben ve Ötesi çıkmış. Mesela aynı şekilde yine Ziya Osman Sabah'ın ilk yazısı o da Necip Fazıl'a ilişkindir. Ben ve Ötesi'ne ilişkindir. Yani heceyi bu kuşak Necip Fazıl'dan öğrenmiştir. Necip Fazıl'ın yeni getirdiği çerçeve üzerinden şiire başlamışlardır. Şiirlerinin teorisini de Haşim'e kadar şiir telkin sanatıdır. Fikir sanatı değildir. Herhangi bir fikri, düşünceyi aşılamak için şiir yazmaya gerek yoktur. Anlamında bir anlayış benimsemişlerdir. Fakat o yıllarda bu düşüncenin şiirimizdeki temsilcisi veya noktası Necip Fazıl'dır. Onun üzerinden Haşim'e, Yahya Kemal'e geçiş yapmışlardır diyebiliriz.
Evet, aslında Cahit Sıtkı Tarancı Fransız şairlerinden de etkilenmiştir değil mi?
Tarancı,
yani Baudelaire, Verlaine gibi.
Tarancı Fransızca biliyor. Fransız şiirini lise yıllarından itibaren yoğun bir şekilde okumuş. Ama o dönemde bu sistem veya düzen aşağı yukarı herkes için geçerlidir. Dilek Hanım. Yani aynı şey Necip Fazıl için de geçerlidir. Hatta yanılmıyorsam Kaldırımlar şiirinin hisleri, duyguları Paris'teyken oluştu şeklinde bir açıklaması var. Paris sokaklarında, Paris kaldırımlarında o büyük şehirde yürürken, orada yaşarken oluştu. Ama şiiri tabii ki Türkiye'ye döndükten sonra yazıyor. Necip Fazıl da öğrenimini tamamlayamamış bir şairdir. Yani o kuşak aslında kayıp bir kuşaktır bence. Hani 20'lerden 50'lere kadar mesela hangisi genç, hangisi yaşlı ayırt edemiyorsunuz. Cahit Tarancı'yı ele alalım. Yaş itibariyle fiziken Necip Fazıl'dan sonraki kuşaktır. Ama birkaç adım sonra öyle bir şiir yazmaya başlıyor ki hani Necip Fazıl'la Tarancı arasında bir kuşak farkı göremiyorsunuz.
Evet.
Dranas'la Necip Fazıl arasında bir kuşak farkı göremiyorsunuz.
Yani Tanpınar.
Evet, yani hepsi sanki aynı anda doğmuşlar, yaşamışlar, şiir yazmışlar gibi bir duygu var. Ama özellikle Orhan Veli'den ama daha özellikle ikinci yeniden itibaren böyle değil. Biz mesela 60'lı yıllarda şiire başlayan şairlerle 50'li yılları, 70'li yıllardaki ile 60'lı yıllarda başlayanları net olarak ayırt edebiliyoruz. Hani çünkü o dönemin şartlarıyla, özellikleriyle ilişki kurabiliyoruz. Fakat bu hece kuşağı sanki hepsi aynı anda yaşamışçasına, aynı şiiri yazıyormuşçasına.
Aynı duyguları evet, taşıyormuş.
Böyle bir şey uyandırıyor bizde. Mesela duygular dediniz. Biz o dönem hece şairlerini okusak, bu duygularda da böylesine bir birbirinden ayırt edilemezlik, ortaklık görürüz. Mesela hepsinde aşağı yukarı hayat sevgisi, insan sevgisi, hayatın güzelliği.
Ölüm de var tabii.
Ölüm.
Içinde, değil mi?
Daha sonra işte aşkta yaşanan kırgınlıklar, evet. Yalnızlık dediğiniz gibi. Böyle klişe demeyelim de ortak noktalar etrafında şiir üretmişlerdir. Mesela biz Tarancı'nın şiirlerini baştan sona okuyup içerik değerlendirmesi yapsak iki noktayı öne çıkaracağız. Birincisi hayat, ikincisi ölüm. Çok fazla ölüm korkusu vardır Tarancı'da evet. Örneğin.
Ve 46 yaşında da vefat etmiştir.
Evet, yani çok genç bir yaşta evet. Ölmüştür. Hastalığını hatırlamıyorum ama birkaç yıl felç geçirip felce bağlı olarak yatakta
konuşamamak
evet,
gibi bir
çok
durum.
Zor bir süreç yaşamıştır. Şimdi mesela hayat sürprizlerle dolu Dilek Hanım. Evet. Siz şiirinizde yaşıyor olmaktan duyduğunuz mutluluğu anlatıyorsunuz sürekli. Yaşamanın ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatıyorsunuz. Mesela işte biraz önce okuduğumuz şiirde ne diyor? Yeter ki gün eksilmesin penceremden her şeye razıyım.
Evet.
Yani başka bir şey istemiyorum. Yani bu derece hayata tutkulu bir şekilde bağlısınız. Ama felç geçiriyorsunuz, yatağa bağlanıyorsunuz ve bir adım sonra da konuşamıyorsunuz. Konuşulanları anlıyor Tarancı bu hastalık sürecinde ama konuşamadığı için hiçbir şeyi cevaplayamıyor.
Belki de yazamıyor.
Yazamıyor da.
Evet.
Bu tür şeyler yapamıyor. Tarancı'nın bizim bir anekdot olarak bu ölüm zor hastalık süreciyle alakalı olarak küçük bir şeyini daha anekdot olarak söyleyeyim. Ahmet Haşim'den sonra kendi görüntüsünden hoşlanmayan ikinci şair.
Öyle
Türk şiirinde ve bunu kompleks haline getiren, takıntı haline getiren, sorun haline getiren ikinci şair. Haşim böyledir. Bunu mesela Yakup Kadri hatıralarında çok güzel anlatır. Aynı şey Tarancı için de geçerli. Benim bir tek sahici arkadaşım var. O da aynalardır anlamında mısraları var mesela Tarancı'nın bu görüntüsünden hoşnut olmamaktan dolayı yaşadığı bir yalnızlık var. Buna biz ölüm korkusunu da eklediğimizde, fakat bu ölüm korkusu örneğin Necip Fazıl şiirindeki gibi değildir. Biraz daha yüzeysel, düz anlamda ölümden korkmak şeklindedir. Yani ikinci şair Tarancı'dır. Belki de bundan dolayı evlenmemiştir. Ömrünün sonlarına doğru bir evlilik yapmıştır. Birkaç yıl süren bir evlilik yapmıştır. Fakat işte dediğiniz gibi 46 yaşında çok genç iken aramızdan ayrılmıştır.
Evet. Kim bilir daha ne kadar güzel şiirlerini,
tabii ki,
değil mi?
Tabii
okuyacaktık
ki.
Burada.
Tabii ki.
O duygu selini yaşayabilecektik.
Tabii ki.
Programımızın sonuna geldik. Cahit Sıtkı Tarancı'nın çocukluk şiiri var. Onunla bitirelim isterseniz programımızı.
Evet. Bu şiiri okula giden herkes hatırlar, okuyacağınız bu şiiri. Ve dolayısıyla da çocukluklarına, kendi çocukluğumuza bir selam göndermiş olalım.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür geldiğiniz
ederim. Için. Şair yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikteydi. Nilgün Yıldırım hazırladı programımızı. Ali İhsan Yıldız sesimizi sizlere ulaştırdı. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Haftaya bizler burada olacağız diyoruz. Afgan dedeye para saydım, sattı bana çocukluğumu. Artık ne yaşım var ne adım, bilmiyorum kim olduğumu. Hiçbir şey sorulmasın benden, haberim yok olan bitenden. Bu bahar havası, bu bahçe, havuzda su şırıl şırıldır. Uçurtmam bulutlardan yüce, zıpzıplarım pırıl pırıldır. Ne güzel dönüyor çemberim, hiç bitmese horoz şekerim. Edebiyat dünyamızdan.